Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Bugün yine Açık Dergi içindeki programımızda çok sevdiğim bir kitabın yazarıyla beraberiz. Kitap Longomai Bir Komün Deneyimi ismiyle yayınlandı. Yazarı Kiraz Özdoğan Açık Radyo'da bugün konuğumuz. Kiraz Hanım, Açık Radyo'ya hoş geldiniz.
Merhabalar.
Sizin de Açık Radyo'yu severek takip ettiğinizi düşünüyorum, değil mi?
Evet, evet, her sabah.
Böyle bir radyomuzu överek bir yüksek enerjiyle başlayalım. Şimdi Longomai, Fransa'nın güneyinde başlayan bir komün deneyimi, bir arada yaşayan insanları anlatıyor. Kitaptan da gördüğüm kadarıyla siz yazmadan önce buraya gittiniz, hatta birden fazla gittiniz, kaldınız. İsterseniz bu deneyimle başlayalım.
Tamam. İlk önce 2014 yılında Fransa'nın güneyinde yaptığım bir seyahatte bir günlük bir gezintim oldu orada. Böyle ara ara benim gibi gelen insanları gezdiriyorlar. Ondan sonra 2015 yılında buraya gelen arkadaşlarla tekrar bir bağlantım oldu. 2016 yılında da Nisan ve Mayıs ayları boyunca, yani 2 ay boyunca bahar ayında orada geçirdim. Sonra yanılmıyorsam Temmuz gibiydi. Bir konferansları vardı, uluslararası konferansları. Dünyanın dört bir yanından aktivistlerin ve akademisyenlerin katıldığı. Bir haftaya yakın orada kaldım. Sonrasında 2017 yılında da Mayıs ayındaydı yanılmıyorsam. Bir aylığına tekrar gittim.
Öyle. Peki bu deneyimde ne kadar işleyebildiniz? Yani ne kadar orada bir ilişki kurabildiniz? Biraz da ondan bahseder misiniz? Çünkü anladığım kadarıyla değişik bölgelerden oluşuyor. Orada sürekli yaşayanla konuk arasında böyle bir hiyerarşik fark oluyor mu? Nasıl davranıyorlar?
Evet. Longomai'nin ben ilk kurulan ve aslında kabul komünü olarak, daha doğrusu kabul kooperatif olarak kabul edilen yerine gittim. Ve aslında diğer taraflarda da çok ısrar ettiler gelin gel diye. Ama ben biraz çok dağılmamak için, yoğunlaşabilmek için orada kalmak istedim. Çünkü o gelen gidenlerin çok yoğun olduğu bir yer. Hem diğer kooperatiflerden gelen insanların, hem çeşitli siyasal aktivistlerin geldiği, siyasal hareketlerden gelen insanların olduğu bir yer. Aynı zamanda böyle gelip geçerken uğrandığı, radyonun olduğu, gazetenin çıkartıldığı bir alan. Aslında çok da büyük bir, böyle bir dağın eteğinde. Yani sabah kalktığınızda bir meşeliğe doğru uyanıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Dağın eteğinde ve kabaca 3 ana yerleşimin yeri olduğu bir alan. Dolayısıyla bir uçtan bir uca, yani bir yerleşimden bir yerleşime yürümeniz 20-25 dakika sürebiliyor. Ben orada hem daha çok şeyde kaldım. İnsanların kendi odalarında kaldım. Çünkü benim gibi gelen insanlar daha öncesinden organize olunabilmişse o dönemde, atıyorum bir ay boyu veya bir hafta boyu komünde olmayan birisi diyor ki benim odamda kalabilir, sorun yok. Ben de yaklaşık böyle herhalde 6-7 farklı odada kalmış oldum ve hemen hemen
çok özür dilerim. Yazarım, çok özür dilerim. Yani orada sürekli yaşayanların belirli bir odası mı var? Sistem öyle mi kurulu?
Ya yani aslında çok farklı yerleşim tarzları var Longomai'de. O biraz Longomai aslında böyle bir homojen bir yer değil. Yani kimlikler açısından da homojen değil. Bazıları mesela binaları reddediyor, daha göçer bir şekilde yaşamak istiyor. Bazıları bunu zorunluluktan yapıyor. Bazıları kolektif bir binada kalıyor. Bazıları kendisine tek oda inşa ediyor. Bazıları bunu taştan yapıyor. Bazıları ahşaptan inşa ediyor. Bazıları yörük çadır dediğimiz çadırlarda kalıyorlar. Fatsa diye, hani daha sonra konuşacağım, Urz diye düşündüğüm bir yer de var. Daha uzun süre orada kalanlar da var. Çadırda kalanlar var.
Anladım.
Dışarıda yatanlar var.
Harika,
çok farklı yaşam tarzlarının bir aradığını görebiliyoruz orada.
Şimdi kitaptan anladığım kadarıyla 1972 yılında ilk başlamış ve ama varlığıyla çok uzun bir zaman geçmiş. Yani neredeyse 50 sene mi oldu bilmiyorum artık.
60. yılına giriyorlar.
60 değil mi? Evet, evet yani çok uzun bir zaman ve bütün dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Peki bu sürdürülebilirliği, bu süreci Longomay neye borçlu sizce?
Longomay aslında bir komün olmadan önce siyasal bir hareket, yani gençlik hareketi. Daha kuzey ülkelerinden gelenler, gençler ağırlık olarak ve bir kısmı daha böyle yatay örgütlenme modelinden, bir kısmı daha parti, siyasal parti örgütlenmesinden kopan gençler. Ve dolayısıyla aslında bir siyasal birikimin mirasını da alıyorlar ve oradaki sıkışmışlıkları, çözümsüz kalan alanları çözmeye yönelik bir girişim olarak kuruyorlar bunu. Bunu da mesela şöyle ifade ediyorlar, işte kentlerde daha emek ağırlıklı mücadele ediliyor ve ücretli işçi olmaya zorlanıyoruz. Ama bu kapitalizmi yeniden üreten bir şey ve çok fazla işte o dönem kuzey ülkelerinde sert müdahaleler oluyor bu tarz hareketlere karşı ve tekrar devam edemiyoruz. Dolayısıyla buna bir çözüm üretmemiz gerekiyor.
Kuzey ülkelerinden işte, kastınız neresi oluyor?
Yani aslında çok çeşitli bir şey. Almanya, daha Almanca konuşan ülkeler diyeyim. Yani
Belçika, Hollanda, oraları değil mi?
Belçika çok fazla yok ama yani tam aslında şey böyle bir Avrupa topluluğu olarak kurulduğu için kendilerini ulusla daha çok hitap etmek istemiyorlar. Yani sen şucusun, bucusun vesaire tarzı yani şu ülke anlamında. Çünkü daha böyle sınırsız bir topluluk hayali ile kuruluyor. Yani ve onu da mesela 70'lerden itibaren Avrupa'nın birçok yerini gezmeye başlıyorlar. Kırsaldaki direnişlere gidiyorlar, kentlerdeki direnişlere gidiyorlar. Dolayısıyla aslında tam hangi ülkeler, tam hangi yaş grupları vesaire çok belirsiz ama daha çok gençlik dinamikliği arkasına alan ve çok uluslu diyebiliriz bir topluluk olarak kuruluyor. Ama ilk kurulduğu dönemlerde Fransızca daha az, Almanca daha ağırlıklı ama Fransızca öğreniyorlar zamanla ve komüne gittiğimizde de aslında çok dilli yaşamı orada duyabiliyoruz. Yani Almanca, Fransızca zaten herkes iki dilli, doğan çocuklar da iki dilde büyüyor ki o yörede öyle bir şey yok. Onun dışında birçok dilde öğreniliyor. İspanyolcadan Arapçaya kadar yani Avrupa'da konuşulmayan yani yerelinde çok fazla konuşulmayan dilleri de öğreniyorlar. Çince öğrenen bile vardı. Dolayısıyla bir dil merkezli veya sınır merkezli bir topluluk olarak kurulmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla o siyasal hareketlerin sınırları böyle ulusa kapanmış sınırlar içinde mücadele deneyimini de aşmaya çalışan çok daha internasyonel diyebileceğimiz bir şey oluyor ve aslında uzun yaşamasının verdiği bu sirkülasyon yani bu çokluk hali de çünkü baştan zaten çokluk kuruluyor. Onları bu sorunları yani dil sorunlarını aşmaya çalışarak kuruluyor. Dolayısıyla bence bunun da başarısında veya günümüze ulaşmasında başarı demeyeyim de diğerleri başarısız gibi oluyor. Tanımlamış gibi olacağım. Bunun önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu tarz komünlerin ile ilgili okumalar da yaptıklarını söylüyorlar. İtopyaları okuduklarını da söylüyorlar ama tam neyi okuduğu çok belirsiz. Yani kimse bunu bilmiyor. Niye okuduğunu hatırlamıyor. Ama komün kurma mirasının da anladığım kadarını arkasını alan oradaki deneyimlerden etkilenen bir hareket. Bu da bence bugünümüze ulaşmasında önemli bir yerde duruyor. Bir de dediğim gibi bir alanda sınırlamıyorlar. Baştan itibaren sürekli yeni kooperatifler kurmaya çalışıyorlar. Bu da bence başarısının önemli bir etkisi var bunda. Çünkü hem kendi yeterlik anlamında bir yere sınırlı kalmış oluyor. Hem de gündelik sorunları halletme konusunda diğer kooperatifler, diğer mekanların varlığı, gündelik çatışmaları çözme noktasına da çok önemli.
Yani başka coğrafyalarda kuruyorlar değil mi kooperatifleri? Aynı yerde değil mi?
Evet, Costa Rica'da bile var. Aha, öyle aha. Söyleyeyim. Dolayısıyla bir sirkülasyon oluyor ve gezmeye gitmek veya el vermek oradaki işlere veya işte ne bileyim işte çocukların orada okusun veya orada yaşayayım daha küçük bir komünde kalmak istiyorum öbür tarafta daraldım çok kalabalık deyip böyle hani yer değiştirmelere de izin veren olduğu için yani buradan gitmek istediğinizde Longomay'den ayrılmak zorunda değilsin.
Tabii size. Daraldım ben burada, biraz da gideyim şurada falan diye böyle çok
açıklıyorum. Evet, evet diyebilmesi de önemli. Bir de bence ekonomik sorunları halledecek bir bağış sistemi kurması da önemli. Yani çünkü şöyle söylüyorlar, eğer bağış almasaydık çok çalışmak zorunda kalacaktık ve siyasal mücadeleye devam edemeyecektik veya başka insanları burada ağırlayamayacaktık, genişleyemeyecektik, birçok politik projeye el veremeyecektik veya kuramayacaktık. Bu yüzden de bağış kabul ediyoruz diye gayet bunu açık bir şekilde söylüyorlar ve aslında bu biraz eleştiri konusu da oluyor başka siyasal hareketler tarafından, ama bunu çok dürüstçe koyuyorlar. Yani bağış kabul etmemek daha çok çalışmak ve daha kapalı olmak anlamına gelecek. Bazı kooperatifleri daha az bağış almayı tercih ediyor ama temelde kendi gelirlerini arttırmaya yönelik hamleler de yapıyorlar. Küçük turizm köyleri kuruyorlar, işte satış yaptıkları şeyler var. Yani bütün bağışla yürüyelim tarzı bir mekanizması değil. Ama bence Longomay'i yapan ve günümüze ulaştıran en önemli şey komünü bir amaç değil bir politik mücadelenin aracı olarak tanımlaması. Dolayısıyla komün kendi başında amaç olmayınca, idealler veya söylenenler gerçekleşmeyince çok büyük bir psikolojik çöküş de olmuyor sanırsam. Yani ayrılanların dergilerinde yazdığı metinlerden hareketle böyle söylüyorum. Ben arşivinde de biraz oldukça çalıştım. böyle.
Harika. Şimdi Kiraz Hanım, izin verirseniz burada dinleyicilerimize güzel bir şarkı dinletmek istiyorum ben. Benim çok sevdiğim bir grup var, Queen, siz de eminim seviyorsunuzdur. Oradan böyle hani düşündüm Longomay'a ne uygun olur diye I Want to Break Free'yi buldum. Bir onu dinleyelim, kulak verelim, sonra devam edelim güzel sohbetimize, olur mu?
Tamam.
Queen'e kulak veriyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Kiraz Özdoğan'la Longomay'ı bir komün deneyimi kitabı üzerine söyleşmeye devam ediyoruz. Dünyayı okumakta Açık Radyo'da. Şimdi kitapta enteresan bence başlıklardan biri de Fatsa diye bir bölgenin olması Longomay'ın içinde. Bize bunun öyküsünü de anlatır mısınız Kiraz Hanım?
Tabii, aslında öyküsü bir daha önceki öykünün bir devamı gibi düşünebiliriz. Yani Longomay ilk kurulduğunda biliyorsunuz Latin Amerika'da çok korkunç darbeli biliyorsam bu bir dönem. Ve Longomay buradaki...
Onun da şu anda yıl dönümündeyiz bu arada.
Evet. Şili darbesinden, darbesi dolayısıyla yerinden edilen insanlarla, özellikle politik tutsaklarla dayanışma güdülenmeleri yapıyorlar. Ve bundan sonra bu politik... sürgünlere diyeyim. Sürgünlerle dayanışma çalışmaları devam ediyor. Costa Rica'daki kooperatif de zaten benzer bir girişimin sonucu. 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'den gelenler veya gelmek zorunda kalanlar daha doğrusu Longomay ile bir şekilde yolları kesişiyor. Ve orada kendilerine ait kerpiçten, yani buradaki geleneksel mimari diyeyim, mimariyi orada kuruyorlar ki aslında iklim hiç uygun değil. Hatta yanına bir cami de kuruluyor ve Türkiye'deki Fatsa mücadelesi, yani Fatsa'da yaşananlar dolayısıyla oranın ismini Fatsa veriyorlar. Burası hemen aslında Grand Jeuf diye bilinen böyle büyük toplantı salonunun ve yemekhanenin olduğu daha kültür merkezi değil ama yani onun için piyanosu vesaire olan bir yerin hemen üstünde ve uzun süre burada Türkiye'den gelen siyasi mülteciler, sürgünler diyeyim, kalıyor. Hatta onlar gitmeden önce, gittikten hemen sonra pardon, siyasi bir operasyon da oluyor Longomay'ye. Polisler basıyor, Kürt kaçakları arıyoruz vesaire tarzında. Yani illegal insanlar kalıyor diye bir bahane ediyorlar. Çok tanıdık geliyordur bence Türkiye'deki dinleyicilere.
Elbette.
ama sadece bir dersinle yoldaşımızı buluyorlar. Onu da zaten kağıtları legal. Dolayısıyla aradıklarını da bulamıyorlar ama bir korkutma operasyonu olarak başlıyor. Bugün Fatsa hala yaşıyor. Hatta bir küçük bir güneş paneliyle çalışan duş da eklenmiş daha sonrasında. İçinde küçük bir piyanosu var. Duvar piyanosuydu. Daha böyle kuş gibi. Daha kalabalık insanların, daha kalabalıkça kalabilecek bir alan olarak. Ve gelip geçenler orada kalır. Yani hala Avrupa kıtasından gelen insanlar dışında da işte özellikle Afrika'dan gelenler, işte Afganistan'dan gelenler, Pakistan'dan gelenler, Suriye'den gelenler orada kalıyor. Bazen bu süre çok uzun süre diyor ama genelde yani kağıtları tamamlandıktan sonra gidenler oluyor. İşte kısmı daha sonra odalara veya boşalan başka yerlere geçiyorlar. Ama hala yaşıyor diyebilirim aslında.
Şimdi Türkiye'de de komün yaşama esasında çok büyük bir ilgi var. Ama bunun gerçekleşmesi anlamında pek çok sorun var. Türkiye'de tabii iki tane sorunun ben çok önde gittiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi bir komünün nasıl yönetileceği. İkincisi de buradaki ekonomik problemler. Mesela siz demin Longomay'da bağışın ekonomiyi ayakta tutan önemli girdilerden biri olduğunu söylediniz. Türkiye'de ise bağış mekanizması belki de en az çalışan mekanizma. Şimdi siz böyle bir karşılaştırma bakma şansına da sahipsiniz çünkü Türkiye'deki deneyimlere de vakıfsınız. Yani bu perspektiften yorumlarınızı da alabilir miyim?
Tabii. Aslında ben Türkiye'deki komün deneyimlerini Longomay'ı birte yazacaktım. Ama sonra karşılaştırma yapmak istemedim çünkü başka coğrafyalar diye. Yani dolayısıyla prensipte aslında karşılaştırmaya karşıyım. Ama Longomay'daki deneyimin bize ilham verdiğini düşünüyorum zaten. Benim Longomay'ı bulmam da buradaki Türkiye'de komün
talebinden
yönelik talebinden ilham aldım. Yani herkes böyle birden ben kırsala gideceğim, komün kuracağım, işte kentler vesaire böyle bir sürü politik argümanla birleşen bir yöne evrilmişti. Ve bir dakika ne oluyor diye başladım ve aslında buradaki deneyimlerin önemli bir kısmının böyle çok büyük politik söylemlere sıkıştığını ama gündelik yaşamda ne olup bittiğini yani komün yaşamının gündelik haliyle ilgili düşünülmediğini fark ettim. Yani bu konuda yazılmadığını ve hatta ilgiyle dinlenmediğini de fark ettim ben. Yani bir yemek nasıl, ortak yemek nasıl yapılır mesela. Bu tür sorunlar üzerine düşünmekten kaçan bir ilgi vardı. Şimdi Türkiye'de ben de niye bu kadar hani mesela Longobay kurulduğunda 70'lerde Avrupa kıtasında en azından ve Amerika'da, ABD'de birçok komün görüyoruz ama Türkiye'de neden yok gibi bir soru da benim kafamda tabii ki canlandı ama Türkiye'de belki daha kent ve emek merkezli mücadelenin siyasal mücadele olarak yükselmesi de bunun bir etkisi olabilir. Yani kırsalda bir komün kurmak veya tarım merkezli bir kolektif bir yaşam kurmaya yönelik bir siyasal perspektif çok fazla yok. Daha çok işte gecekondular görüyoruz belki hani öz yönetim deneyimi olarak o dönemde daha emek merkezli ve ücretli işçi olarak çalışan mücadelenin kolektif hattı yerleşim anlamında gecekondulardan işliyor. Mesela sonra daha gençlik hareketi olarak başladığını düşünürsek Longomay'de yani bize karşılığı gelen hareketlerde böyle çok fazla komün görmüyoruz. Çünkü Longomay bir MST gibi yoksulların kurduğu toprak işgalleriyle kurulmuş bir deneyim değil. Yani bunu da ortaya koymamız lazım. Yani Türkiye'de yoksul yani topraksız köylünün işgalleri var ama kolektif bir işleyişe dönen bir mekanizma da olmuyor. Özellikle Kürt coğrafyasında ben dinlemiştim. Ağlardan el konulan köylerin işgal ettiği topraklar var. Ama onlar sonra parselleniyor. Dolayısıyla böyle bir deneyim perspektif olarak belki bizim siyasal mücadele hattımızda olmaması da biraz bir mirasa sahip olmayışımız, oradaki deneyimleri görmemiş olmamız, bu konuda çok az bir literatürün Türkçe'ye çevrilmiş olması, bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela kibutsa gidip gelenler var ama Türkçe'de kibutsa ilgili çok az yazı var. Farklı komünlere gidip mesela Longomay'de kalan, işte Pasta'da kalan insanların yazdıkları da çok fazla yok. Yani dolayısıyla böyle bir siyasal mirası arkamıza aldık, bunun üzerine konuşuyoruz diyebileceğimiz bir başlangıç da çok fazla aktarılmamış olmasının da ben etkili olduğunu düşünüyorum aslında. Bir de biz hani Türkiye'de gündelik alışkanlıklarımızdan beri normatif olarak alışkanlıklarımızdan kopmakta zorluk çektiğimizi ben Türkiye'de ziyaret ettiğim deneyimlerde fark ettim. Yani o kentte
belli bir konfor arayışı mı var yani?
Konfor yani bence bu tabii çok normal. Yani sonuçta keş bir hayat yaşayalım anlamında değil ama bedeni kullanma konusunda yani veya gözümüzü bakma, dinleme konusunda çok zorlanıyor insanlar. Çünkü tarım yapmak veya ormanda yaşamak, orman kenarında yaşamak başka bir deneyim. Bu bedenimizi başka türlü kullanmak ve insan ilişkilerini başka türlü kurmak anlamına da geliyor. Bunda zorlanıyorlar benim gördüğüm deneyimlerde, ziyaret ettiğim deneyimlerde. Longomedi de bu zorlanıyor ama o kadar bir politik bir inançla girmişler ki, yani bir kısmı okullarını terk ediyor. Bir başka bir dünyayı kurmanın bir aracı olarak girdiği için kendisiyle bayağı ciddi böyle İngilizce challenge dedi. Yani bayağı böyle kendisini zorlayan, işte ailesini bırakmak, işte banka ilişkilerini bırakmak, işte Paris'te bir lüks bir kafede oturmayı bırakmak veya klasik siyasal işte mücadele pratiklerini bırakmak, işte büyük sloganlarla konuşmayı bırakmak gibi şeyleri anlatıyorlar zaten ilk konferans metinlerine falan. Bayağı geçiyor. Bizde biraz da zorlanılıyor. Bir de siyasal mücadele hattı Türkiye'deki sol anarşist diyeyim. Anarşistler değil ama sol harfist biraz kırsalda komün kurma deneyiminde küçümsüyordu çok bir yakın zamana kadar. Yani siyasal metinlerde çok az geçen şeyler. Bunların böyle bir karışım bir etkisinin olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla aslında biz şu anda yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki ekonomik etkenler çok önemli. Ama çok zor zamanlarda kurulan bu tarz komünler de var. Evet, Avrupa'da bir vatandaşlık geliri var ama Amerika'da bundan söz edemiyoruz. Ve bir sürü komün kuruluyor. Siyahların kurduğu, daha yoksul mahallelerinde kurulan kooperatifler, komünler var. Dolayısıyla ekonomik nedenler bence aslında ikinci neden. Tabii ki çok önemli. Ama bence ikinci nedenler arasında yer alınabilir. Çünkü ona bir çözüm üretilebiliyor bir şekilde.
Çok teşekkür ediyorum. Programda vaktini hatta biraz aştık ama sizi kesmek istemedim. Çok güzel konuşuyordunuz. Açık Radyo'ya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Kiraz Hanım.
Ben teşekkür ederim ses verdiğiniz için.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, Dünyayı Okumak'ta bugün Kiraz Özdoğan'la Longomayı bir Komün Deneyimi kitabını konuştuk. Umuyorum ilginizi çekmiştir. Kiraz Hanım, tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Teşekkürler bende.
Hoşça kalın. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, önümüzdeki programda bir başka yazar ve bir başka kitapla buluşmak üzere. Dünyayı Okumak'tan ben Aytaç Timur. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.